podcast dinle.
Akademik Bakış programında Michael Koyucu ile birliktesiniz ve bugün Akademik Bakış programında çok farklı bir sektöre değineceğiz ve tabii ki bu sektörün medya çalışanları ile ilgili ve medya tüketim alışkanlıkları ile ilgili önemli olan bir araştırması var. Ondan değineceğiz. Efendim bugün Akademik Bakış'ta Michael Koyucu ile birlikte Barem'le birlikte olacağız. Pazar araştırma ve danışmanlık şirketi ve Türkiye'de en uzun yıllardır bu çalışmayı yapan, ki birazdan daha detaylı öğreneceğiz, Barem'in yapmış olduğu bir araştırma var. Ve Barem'den Nur Uslu, iş geliştirme direktörü, bize medya araştırması ve Türkiye'de araştırma endüstrisi, sektörü ve tabii ki Barem hakkında bize bol bol bilgiler verecek. Merhabalar Nur Hanım.
Merhaba. Merhaba Michael Bey, nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Siz de iyisinizdir inşallah. Yolundadır her şey.
Evet,
çok güzel bir araştırma yaptınız. Benim çok ilgimi çekti. Pek çok kişinin, yani biz medya çalışanları ya da medya akademisyenlerin çok ilgisini çeken bir araştırmaydı. Bu medyada haberin nasıl tüketildiği mi diyelim ve güveni konusuyla ilgili olarak ilk önce nasıl çıktınız bu yola, bu araştırmayı yapmaya? Nereden ihtiyaç duydunuz? Biraz onu önce soralım. Sonra biraz araştırma üzerinden, verileri üzerine biraz sizinle yorum yapalım derim ben.
Teşekkür ederim. Şöyle, Barem bir araştırma şirketi. İşimiz insanların çeşitli konulardaki düşüncelerini toplamak ve onları yorumlamak. Fakat Barem bir ad hoc araştırma şirketi. Yani genel olarak bir müşterinin bir sorununa özel araştırma yapıyoruz. Belki bunu sürekli yapıyoruz ama sonuçta yaptığımız araştırma müşterinin araştırması oluyor. Biz bu yaptığımız medya araştırması gibi araştırmaları kendimiz finanse ediyoruz ve tanıtımımız için kullanıyoruz. Hmm. Ama sadece tanıtım demeyelim. Sonuçta biz hani genel olarak pazarlama araştırmalarında ne yapıyoruz? Bir tüketicinin bir yönünü ele alıyoruz. Evet. Ama bu tür kendi finanse ettiğimiz araştırmalarla tüketiciyi biraz 360 derece tanımaya çalışıyoruz. Tüketiciyi bir insan olarak tanımaya çalışıyoruz. Öyle bir avantajı oluyor. Sonraki yaptığımız araştırmalara bir destek anlamında.
Yani bu araştırma bir sipariş araştırması değil. Kendiniz finanse ettiniz ve sektöre ve akademiye katkı amaçlı bilgileri paylaştınız.
Evet. Yani bu tür çalışmaları çok yapıyoruz. Şöyle bir baktım geçen sene 25 tane bu tür yazımız olmuş. Medyada çıkan, işte müşterilerimize mail attığımız ya da sosyal medyamızda kullandığımız. Evet. Dolayısıyla bu hani hızlı giden ve hakikaten işimize yarayan da bir alan. Bir de bir şey daha var. Tabii insanlar o konuyla ilgili bir takım merak uyandırabiliyorsak eğer, o araştırmaları biraz daha derinlemesine yapmak. Çünkü bunlar hani gerçekten yüzeysel araştırmalar, bu işte 15 dakikada telefonla topladığımız araştırmalar. Türkiye temsili bir araştırma bu. Ama hani biraz daha fazlasını merak eden insanlar için yeni araştırma olanakları da ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu araştırma böyle bir araştırma.
Evet, dolayısıyla böyle bir medya ile ilgili bir araştırma ve bugünkü konumuz hem Barem olacak hem de bu medya ile ilgili araştırma. Veriler benim çok ilgimi çekti. Bu konuda çok araştırmalar yapan bir kişi olarak da hem hoşuma da giden şeyler de oldu. Sorguladığım da şeyler oldu. Bazıları da evet %100 böyle dediğim şeyler oldu. Şimdi Nur Uslu'ya biraz daha isterseniz araştırmanın içine girelim diyorum. Mesela güvenilir haber mecrası son yıllarda çok kullanılan bir konu bu. Gerek tüm araştırmalarınızda gerek kişisel görüşlerinizde insanların medya olan güveninde bir düşüş olduğunu görüyor musunuz ya da ne kadar görüyorsunuz? Ne dersiniz bununla ilgili olarak bireysel görüşünüzü soracak olursam ilk önce?
Ya aslında hani dünya olarak, hani sadece Türkiye içinde değil, yaşadığımız dönem biliyorsunuz işte post-truth, hani insanlar kendi inandıklarına, kendilerine yakın olan şeye güveniyorlar ve haberleri oradan alıyorlar. Konular ona göre seçiliyor. Evet. Böyle bir hani farklı bir dünyada yaşıyoruz artık. Hani o aydınlanma çağı kısmı, işte elle tutulur veliye inanç vesaire gibi şeyler böyle yavaş yavaş bizi terk ediyormuş gibi.
Evet.
Dolayısıyla da hani böyle bir dönemde biz şeyi merak ettik. Gerçekten insanlar çok fazla bir ayrışmış durumda. Çok fazla sosyal medyadaki kendi çevrelerinin düşüncelerine sahipler. Hani Türkiye'de de çok sık gündem değişiyor. Hızlı bir şekilde gündem değişiyor. Onların akıllarında ne kalıyor? Ne tortu olarak duruyor? Birazcık dediğim gibi onları merak ettik. Yaptığımız araştırmada da insanların neredeyse geleneksel haber mecrası olan televizyon kadar, hatta ondan bir tık daha yukarıda ama çok anlamlı bir fark değil, sosyal medyadan alıyorlar haberleri. Bunu fark ettik. Esas hani incelemeye çalıştığımız şeylerden bir tanesi buydu. İkincisi de dediğim gibi haber olarak hangi haberler aklımızda kalıyor? Bu da çok mantıklı çünkü artık hani 1,5 yıldır Covid her şeyimizi değiştirdi. Hala hani birazcık açıldıysa da gene de işte o aşı mıdır, bu aşı mıdır, o şey midir, varyant mıdır, bu tür şeyler hayatımızın önemli bir parçası. Dolayısıyla insanların yarıdan fazlası Covid haberlerini izlemeye devam ediyor.
Akademik Bakış burası. Michael Koç ile birliktesiniz ve pazar araştırma ve danışmanlık şirketi Barem ve iş geliştirme direktörü Nur Uslu ile birlikte Barem'in yapmış olduğu çok güzel bir medya araştırmasını konuşacağız şimdi. Nur Hanım, %76 oranla en güvenilir haber mecrası televizyon gözüküyor.
Evet. İnsanlar... Bu tabii televizyon izleyenlerin arasında. Yani haberi televizyondan alırım diyen insanların %76.
Yani o zaman 100 kişi televizyondan haber izliyorsa 76'sı buna inanıyor. Bu da bir memnuniyet gösteriyor o zaman.
Evet, kesinlikle. Evet.
Sosyal medyada %69 çıktı. Bu da sosyal medyayı kullananların mı %69'u?
Evet. Yani haberi sosyal medyadan alırım diyen insanların %69'u sosyal medyadan aldıkları haberlere güveniyor.
Ve bir diğer enteresan olay da %64 online gazeteler. Bu biraz beni şaşırttı. Online gazete mesela markaların online gazeteleri biraz daha sosyal medyaya göre daha güvenilir olması gerekmez mi? Ne dersin? Hani bir birey olarak sorduğumuzda insanların sosyal medyaya hem güvenmesi hem de güvenmemesi gibi bir tablo çıkıyor. Genel tüm araştırmalarda sizde de sosyal medya gerçi çok fark yok ama bir tık üste çıktı gazetelerin online sitelerinde.
Ben de şaşırdım doğrusu çünkü online gazetelerin çok yükselişte olduğunu görüyoruz. Gerçekten hani hem sayıları hem kaliteleri hem tarafsızlıkları dolayısıyla ben hani çok fazla şeyde olduğunu düşünmüştüm. Ama bu sonuç beni de şaşırttı doğrusu. Ama tabii araştırma hani bizim kafamızdaki doğruları değil insanların ne düşündüğünü anlamak için yapıyoruz. Dolayısıyla güvenmiyorum.
Evet. Doğru. Tabii ki bir de şu var. Sosyal medya çok domine ediyor dünyayı, insanları. Belki de oradan dolayı biraz insanlar kaptırabiliyorlar. Çünkü hepimiz bir şey olduğu zaman artık enteresan. Evet, önce Twitter'a bakıyoruz. Yani inansak da inanmasak da bir şekilde Twitter'a saldırıyoruz. Kanallar. Ben de şaşırmadım ve beklediğim bir sonuçtu. %45 oranla Fox TV çıktı. Bu Fox TV için çok büyük bir başarı. Yani daha önce de ben de köşe yazılarımda yazdım. Yani haber kanallarının da önünde bir şey. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? %45. Televizyon izleyenlerin %45'i demek değil mi bu haberi?
Tabii. Haberi televizyondan izleyenlerin %45'i. Bu aslında... Enteresan bir şekilde, pardon şu telefonu kapatayım. İnsanların şöyle %45 ile Fox TV öne çıkıyor. Ama Fox TV gibi nispeten tarafsız haber veren televizyon kanalları çok çok fazla değil. Hemen arkasından değil, bayağı bir açık arayla ne bileyim işte ATV, A Haber, Show TV vesaire onlar geliyor. Aslında onların izleyici oranlarını topladığınız zaman çok daha fazla. Ama bir şekilde Fox TV'nin bir de haberi gerçekten güçlü. Yani insanlar sabahleyin başlıyorlar.
Evet, sabah programı var, doğru.
Evet, hı-hı. Sabah programı var ve ilk alınan haber demek ki oradan alınıyor. Bana şey geldi, hani çok fazla yanlış bir şeymiş gibi gelmedi. Çok
aynı şekilde.
Evet.
Ben de öyle. Evet, bu araştırmada bir numarada Fox TV çıkıyor %45 ile, ATV %32, A Haber %24 ile 3. sırada, Show TV %23 ile 4. sırada, TRT %23 ile Beşinci sırada kamu kuruluşları, kamu medyasına olan o zaman birazcık da inancın ve özel medyaya göre daha az olduğunu da yorumlayabiliriz buradan. Ne dersiniz?
Evet, yani TRT'nin durumu birazcık öyle gibi gösteriyor. Çünkü aşağı yukarı herkes şey yani aynı haberleri veriyor. İnsanlar evet. Nereyi zaptadıysa orayı izliyorlar evet. diye düşünüyorum. Bir de tabii ki şeyler var. Hani habere özel kanallar var.
Evet.
Habere özel kanalların içinde de hakikaten hani oranlar işte %15, %16, %17 gibi izlenme oranları. Ama belirli hedef kitlelerde biraz daha izleme yoğunlaşıyor bu kanallarda da.
Evet, yaptığınız araştırmada şu, bu da çok güzel. Yani kırılımlar, cinsiyet kırılımlarını da yer verdiniz. Kadınlarla erkekler ya da biraz daha AB grubu dediğimiz. AB grubunu siz nasıl tanımlıyorsunuz? Burada da ciddi bir sıkıntı var literatürde ve araştırma
aslında
şirketlerinde.
Aslında sıkıntı var gerçekten. Bu bizim kullandığımız sosyoekonomik statü tanımları TÜYAD'ın, Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin yanlış hatırlamıyorsam 2012 gibiydi. Yaptığı bir çalışma sonucunda belirlenen sosyoekonomik statüler. Hatta ben de orada komisyonda üyeydim. Yani çalışmalara yakından biliyorum. Güzel bir çalışma oldu. Bütün sektörün kullandığı ve kabul ettiği bir çalışma oldu. Ancak bu tekrar yeni periyodik olarak yenilenmesi gereken bir çalışma. Çünkü değişiklikler çok var. Yani üniversite mezunları çok artıyor mesela o zamandan itibaren en azından. Fakat COVID'e denk geldiği için TÜYAD'da başlayan çalışma bildiğim kadarıyla sonlanmadı henüz. Dolayısıyla eskiyi kabul ediyoruz.
Evet. Burada son bir parantez açacak olursak AB grubunu ekonomik statüye göre mi yoksa kültürel statüye göre mi daha çok siz hem barem olarak hem de bireysel olarak yorumluyorsunuz? Düşünceniz nedir bu konuda? Yani cebinde parası olan mı yoksa beyninde bilgisi olan mı? Tamamen biraz da biraz bireysel sormak istiyorum.
Bu aslında şey hem eğitimine bağlı insanların hem de yaptığı işe bağlı. Yaptığı işteki konumuna bağlı. Dolayısıyla işin içine ikisi birden giriyor. Yani o eğitim grubunda ve işte atıyorum 1000 kişinin çalıştığı bir yerin başındaysa onun sosyoekonomik statüsü ona göre oluyor. Yani böyle bir şey var, bir matris var, oldukça detaylı.
Evet.
Oradan çıkıyor. Bundan bir sosyoekonomik statü bir önceki sosyoekonomik statü yine TÜYAD'ın yaptığı bir çalışmaydı. Orada da mesela insanların kendilerinin dışında, burada hane halkı reisinin tabii eğitimi ve şeyi söz konusu. Eğitimi ve yaptığı iş söz konusu. Dolayısıyla haneye en fazla parayı getiren ve hanede alımlarda söz sahibi olan kişininki. Bir önceki ses tanımında orada bir önceki jenerasyonun da eğitimi vesairesi alınıyordu. Yani hani hep derler ya 3 jenerasyondur insanı. Onun gibi bir çalışmaydı ama o gerçekten sektörü çok zorladı. O yüzden de çok kullanılamadı. Dolayısıyla biraz daha pratik, biraz daha uygulanabilir bir yola geçildi.
Evet, çok konuşulan bir konudur AB grubu. Televizyon reytinglerinde, evet. Radyolarda evet. İşte hatta haksız kazançlara bile neden oluyor bu. Kimisi AB tanımından dolayı beni AB dinliyor, işte yok C1 dinliyor, işte hatta şey diyorlar AB'lere, zenginler falan gibi böyle. Tabii halk arasındaki tanımlar bunlar veya belki reklam verenin kendi ya da reklam vereni kandırmak isteyen belki medya içerikleri, tüketici içerik üreticileri bunu çok yapıyorlar. Onun için bunu sormak istedim. Aslında AB'nin tanımı biraz daha biraz daha kurcalayıp biraz daha netleştirmek lazım diye düşünüyorum. Genel olarak Türkiye genelinde ki sizin uyguladığınız yöntem de bu yönde. Ve gelelim dizi ve filmlere. Evden ve geleneksel televizyondan izliyorlar. Ben şaşırmadım. Evet. Pek çok kişi bana hep şey diyor. Televizyon bitti işte artık kapandı, kepenk indirdi, Netflix var. Ya Türkiye genelinde bu bana biraz henüz çok erken gibi geliyordu ki sizde de gördük bunu.
Şöyle düşünün yani 2000'lerden önce Türkiye'de herkes televizyon izliyordu. Televizyon penetrasyonu %99. İşte hani daha öncesinde belki işte bayrak törenine kadar izleniyordu ama yani 90'larda falan da en büyük mecra televizyondu. Gerçi o zaman evet. Gazetelerde fena değildi ama...
Tabii ama dizi ve film bazında baktığımızda...
Film bazında baktığınızda...
Yani, evet, neredeyse %100'dü.
Yani çok kesin. Ama ben gene de yani dijital platformların yükselişini de bayağı ciddi bir şekilde görüyorum. Yani %27 hiç fena değil. Belki hani ekonomik yani hiç para vermeden bir şey izlemek var. Bir de biraz para vererek çok daha iyi bir şey izlemek var. O aradaki denge bence ikisi arasında söz konusu şu anda. Görünen o ki dijital platformlarda oldukça izleyici çekiyor.
Evet ama hala şampiyon değiller. Yani değiller. Zamanı var daha.
Olma şansları var mı? Ondan da çok emin değilim.
Ayrı bir tartışma konusu değil evet. mi oğlum? Yani evet. geleneksel evet. televizyonun iddia edildiği gibi kepenk indirip dijitallere birinci olması gibi herhalde çok uzun zaman alır ya da alabilir yani, mi?
Bana çok fazla şeymiş gibi gelmiyor ama çok ciddi oranda düştükleri de görünüyor. Açıkçası çok yani webin rekabetine çok fazla yani etkilendikleri görülüyor en azından öyle diyelim.
Akademik Bakış devam ediyor.
Ve burası Akademik Bakış. Michael Kuyucu'da birliktesiniz ve programımızın son bölümüne doğru giderken gündemi ve baremi konuşacağız şimdi. Yine baremin yapmış olduğu araştırmada gündemi, tabii ki hemen bakıyorum notlarıma, Temmuz 28 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yapılan bir uygulama ve o dönemde 4 tane başlık ön plana geliyor. Bu da çok enteresan. Onu sormak istiyorum konuğumuz Nur Uslu'ya. Bir numarada Covid çıktı %52 ile.
Evet.
Az değil mi %52 sizce? Ya benim fikrim yani ben naçizane sormak istiyorum. Ya da bu %52 ne ifade ediyor? Yani tüm örneklemin %52'si gözünde Covid bir numara mı demek istiyorsunuz?
Evet evet. Burada şöyle bir şey var. Soruyu şu şekilde sorduk. Hani son zamanlarda ilginizi çeken haberler hangileri diye sorduk. Ve ortalama olarak bir kişi 2,5 haberden bahsetmiş. Yani işte Covid diyen aynı zamanda müsilaj diyebilir evet. ya da Kanal İstanbul'da diyebilir. Onları topladığımızda sonuçta insanların %51'i Covid pandemisini evet. en dikkatini çeken haber olarak bize bildirdi.
Biraz normalleşmenin de rolü evet, olabilir mi? Yani ben şahsen korktum. Yani aşı var yani hala bitmiş değil şeyler. Yani mesela benim gündeminde hala bir numara Covid ve %78 oranında.
Hala bir numara Covid.
Evet ama daha yüksek ama olmasını evet, beklerdim.
Oranı yüksek. Demek ki
rahatladık mı ne dersiniz?
%100'den fazla rahatladık. Bu tehlikeli bir şey tabii. Hı-hı. Çünkü hala bir aşı gündemimizde. Hala hangisi daha çok korur gündemimizde. Hala işte 5000'ler yok işte 50'ler civarı kayıplar vesaire.
Evet vaka sayısı 5000 altına düşemedi.
Evet. Böyle bir ortamda bahsettiğiniz gibi hani bu kadar azalmış olması bir risk gibi görünüyor. Ama bir taraftan da şöyle düşünün. Türkiye'de her şey haber ve haber sürekli değişiyor. Esas yapmaya çalıştığımız bizim bu araştırmada görmeye çalıştığımız şey birazcık da oydu. Bir şekilde bir işte Kanal İstanbul gibi bir kocaman gündemimiz var. Evet. Kanal İstanbul sadece İstanbul'da değil mesela diğer illerde de İstanbul dışında Ankara'da, İzmir'de de bayağı bir gündemde gibi görünüyor. Bir müsilaj problemimiz var.
Dördüncü sırada çıktı %26 ile.
Evet. Bir Sedat Peker olayı var.
Evet. Üçüncü sırada çıktı.
Sosyal medyanın gerçekten ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir şey.
Bir fenomen gibi yani. Evet, içeriğini bir kenara bakalım. Bir fenomen gibi algılanıyor. Ve üçüncü evet, sırada
evet.
gündemde.
Evet. YouTube fenomenlerinden bir tanesi de Sedat Peker gibi bir durum oldu sanki.
Evet.
Onun arkasından aslında gelen bir Sezgin Baran Korkmaz olayı o zaman biraz gündemdeydi galiba.
Evet.
Onun dışında mesela arkasından şey geliyordu. Erken seçim geliyordu. Hmm. Biraz oranı daha düşük. %20'lere yakın.
Evet.
Onun arkasından Afganistan'daki Afganistan'a havaalanı korumaya gönderilecek olan askerlerin konusu geliyordu. O da insanları ilgilendiren konulardan
Evet.
Hani gündemden düşmüş haliyle futbol haberleri. Çünkü hani bu ara işte biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası.
Evet.
Liglerin durumunu. Ondan sonra rektör protesto olur mesela aşağı yukarı. %15 civarında insanın ilgisini çekiyor bu haberlerde. Sonra mesela biz onu direkt sormadık. İnsanlar kendileri söylediklerini aldık. Yani kapalı uçlu değil de bizim tabirimizi açık uçlu söylüyorum. Kadın cinayetleri, şiddet, işte çocuk istismarı, elmalı olayı o zaman daha gündemdeydi. Bu tür şeyleri topladığımızda aşağı yukarı %15 kadar da o var.
Evet.
İnsanlar o haberleri de dikkatle izliyor.
Evet, o zaman popüler kültürün ya da şöyle de bir şey diyebiliriz, medyanın ve sosyal medyanın ön plana getirdiği konular ki tabii ki önemli konular hepsi ama insanların evet. kafasına bir şekilde giriyor. Yani burada da aslında medyanın evet. gündem yaratma gücünün yine hala çok aktif olduğunu ve burada dijital medyayla televizyonun liderliği koruduğunu görüyoruz bunların sonucunda. Ve finalde biraz da Barem'den bahsetmek istiyorum. Barem Türkiye'nin en eski pazar araştırma ve danışmanlık şirketi. Faaliyetleriniz hakkında neler yapıyorsunuz? Mesela bu çok hoşuma gitti. Hani bir akademisyen olarak Barem'in bu araştırmayı kendi finanse etmesi. Çünkü ben her zaman şunu inanıyorum. Kendi finanse, yani bir sponsor tarafından finanse edilmeyen araştırmalarda biraz en azından psikolojik daha bir editöryel bir özgürlük oluyor ya da imaj oluyor diyelim ki. Hani asla işinizi karışmak adına değildi ama bir imaj var dışarıda. Yani evet mesela Michael'ın yaptırdığı bir araştırmaya da Mehmet'in yaptırdığı bir araştırmaya da X bir kurum yaptırdığı bir araştırmada soru işaretleri çıkabiliyor. Ama direkt şirket yaptığı zaman imaj olarak maalesef burada belki de bazı araştırma şirketlerinin yapmış olduğu manipülatif diyelim ya da soru işaretli araştırmalardan dolayı böyle bir imaj çıktı. Dolayısıyla kendiniz finanse ederek araştırmaları yaparak birazcık da sektöre katkıda bulunuyorsunuz. Başka neler yapıyor Barem diye sorayım.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Deminki cümlenize bir not olarak hani bu manipülasyon olayı Barem'de olabilecek bir şey değil zaten. Ama biz bir taraftan kendi müşterimiz için yaptığımız araştırma artık onun araştırması diye tabii. kabul ediyoruz ve hiçbir şekilde bunu kimseyle paylaşmıyorum. Yani ben bir müşteri olsam kendi araştırmamın yayınlanmasını bazı özel koşullar dışında yayınlanmasını istemem şahsen. Çünkü ben o araştırmadan şirketimi yönetecek stratejik bir takım tabii. kararlar alıyorum ve bu kararları medyaya verdiğim zaman, daha doğrusu bu kararların bazını medyaya verdiğim aynen. zaman sonuçta benim rakibim de aşağı yukarı aynı şekilde bilgilenmiş oluyor evet. ve benim ilerideki adımımı görebilir duruma geliyor.
Karşı strateji belirleyebiliyor.
Evet.
Evet, evet.
Evet. Dolayısıyla hani bunların paylaşılması ama hani bazen gerçekten işte çok iyi çıkan ve televizyon reklamlarına kadar kullanılan araştırmalar da var. Onlara bir şey söylemiyorum ama bizim şu ana kadar hani böyle bir şeyimiz çok fazla olmadı doğrusu. Biz dediğim gibi genel olarak ad hoc araştırma yapıyoruz. Ama bu medya araştırmasından da gördüğümüz gibi artık internet teknolojileri bütün dünyada ve her sektörde bir şekilde ön plana çıkmaya başladı. Bu araştırma sektöründe de böyle. En son ESOMAR bizim Dünya Araştırmacılar Derneği'dir. ESOMAR raporunda teknolojik olarak verisi toplanan araştırmanın global olarak büyüklüğü geleneksel pazar araştırmasından daha fazla çıktı.
O zaman dijital yapılıyor araştırmalar. Ya orada o trend artıyor diyebiliriz o zaman.
O trend artıyor ve ilk defa daha fazla olarak çıktı. Bu tabii bütün araştırma şirketleri için bir uyarı niteliğinde, daha doğrusu geleneksel araştırma şirketleri için bir uyarı niteliğinde. İkinci şirketler, araştırma kullanıcıları artık daha fazla kendi araştırmalarını yapmaya başladılar. Çünkü ortada bir veri akışı var sürekli. Evet. Ve o veriyi kendi içlerinde değerlendirerek araştırma sonuçlarına ulaşabiliyorlar. ve dolayısıyla hani dışarıya yaptırdıkları araştırmalar kadar kendi içlerinde yaptırdıkları araştırmalar söz konusu son dönemde.
Evet, bu çok önemli. Yani bütün şirketlerin, evet, bütün sektörlerin araştırma yapması gerektiğine ve yenilemesi gerektiğine ve işte SWOT analizidir, rekabet analizidir gibi pek çok analizleri yapması gerektiğine inanıyorum. Türkiye biraz gerideydi ama yakaladı yavaş yavaş. Ne dersiniz? Yakaladı mı, yakalıyor mu?
Bu trendi.
Yakalayacak. Tamam. Evet. Evet. Evet.
Evet. Şöyle de bir şey var. Biz hani birazcık baremden bahsedelim. Herhalde 2009 yılından itibaren biz bütün araştırmalarımızı online'a yerleştirdik. Yani işte şey yapıyoruz, tabletlerle işte telefon yapıyoruz, hepsi online'da vesaire. Telefon araştırması yapıyoruz. Ondan sonrasında da 2014 yanlış hatırlamıyorsam bir Ar-Ge merkezi kuruldu BAREM'in içinde. 2017'nin sonunda da Sanayi Bakanlığı Ar-Ge merkezi olarak bizi kabul etti.
Ne yapıyorsunuz bu Ar-Ge merkezi içerisinde?
Bir detay anlat. Yazılım geliştiriyoruz. Yazılım geliştirirken önce işimizi daha kaliteli yapmak için yazılım geliştirdik. Sahaya çıkan her tabii şu pandemi döneminde çok yaptığımız bir şey değil ama her anketörle ilgili bir database, işte o bir takım kodları olmadan ankete girememe, dolayısıyla eğittiğimiz anketörün kullanıldığından emin olma ya da gitmesini istediğimiz yerin kodunu girmeden ya da orada olmadan o anketi yapamama gibi biraz sağ kalitesini arttırmak,
evet,
için başladı.
Bir denetim önemli bir şey bu. Evet.
Evet. Evet. Yani hani sürekli olarak kaliteli bir şey üretmek aslında. Daha sonra biz çok fazla paydaş memnuniyeti araştırması yapıyoruz. BAREM 82 yılından beri herhalde bir 6000 civarında araştırma projesi bitirdi. Bunların da bir kısmı paydaş memnuniyeti. Paydaş memnuniyeti derken müşteri memnuniyeti, çalışan memnuniyeti, işte vatandaş memnuniyeti gibi çalışmalar. Bizim Ar-Ge merkezi son dönemde bu çalışmaları yazılıma döktü. Yazılıma döktü derken sizin kendi kendinize bütün detayları girebileceğiniz ve hedef kitlenize bir şekilde o anketi ulaştırabileceğiniz, bu maille olabiliyor, SMS de olabiliyor, QR kodu okutarak olabiliyor ve en son anket doldurulduğu anda size, yani yönetime, her türlü detaylı rapor şeklinde sonuçların ulaşabildiği, periyodik olarak yaptığınızda karşılaştırmaları görebildiğiniz, yani normal olarak bir araştırmanın işte setup'ı, sahası, tabii sağ kısmını çok fazla azaltamıyoruz ama raporlaması böyle haftalar süren bir süreçti. Bu saha artı işte 5 dakika şeklinde araştırmalara ulaşabiliyorsunuz.
Çok hızlı bir şekilde o zaman verileri yapan bir algoritma ya da bir software ya da bir şey var, evet, ve evet, tak, evet, tak, evet, tak hemen veriyorsunuz.
Yani bu BAREM'in bir yatırımıdır. Çok ciddi bir yatırımda. Evet. Bu hani bir 39 yılın araştırma birikimi. Üstüne bu Ar-Ge merkezindeki yıllardır yapılan çalışmalar. Ama sonunda gerçekten ekonomiklik çok önemli ve hızlı ve sürekli yapılabilecek memnuniyet, evet, araştırmaları çıktı ortaya. İlkinde TAV'ı bilirsiniz, havaalanlarındaki,
evet,
32 tane TAV'ın 13 ülkede yanlış hatırlamıyorsam 32 tane havaalanında müşteri memnuniyeti araştırması yapıldı bu yöntemle. Ve TAV'ın da çok büyük desteğiyle 2019 yılında bir Sanayi Bakanlığı verimlilik ödülü aldık. Çünkü TAV'ın operasyonu o kadar kolaylaştırdı ve o kadar verimli hale getirdi ki ankette bir kere cevap veren, bir QR kodu okutarak o andaki işte memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi direkt İstanbul'a yönetime bildiriyorsunuz.
Bu müthiş. Bütün ülkelerdeki dataları tak diye hemen yolluyor.
Evet. Üstelik de arkasından siz oraya müdahale ediyorsunuz. Ve o müşteri işte uçağına binmeden siz onun o sorununu orada çözüyorsunuz. Bu hakikaten müşterinin memnuniyetini de, onlar misafir diyorlar tabii o alandakine, memnuniyetini evet. çok arttırdı. Çok ekonomik hale getirdi. Bu araştırmayı sadece bir launch'ta yaparken 32 launch'a bir anda yapabilir hale gelindi vesaire. Peki. Bu gerçekten bizim bu işte Barem Track dediğimiz bir seri araştırmanın ilki. Şu anda Employee Track diye bir insan kaynakları yönetimi için yaptığımız bir çalışma var. Şu ana kadar bunu 2020'nin tam böyle pandemi sırasında lanse ettik aslında. O zamandan beri bir 20 bin kişinin verisi toplandı. Çok detaylı bir araştırma. Şu anda
hedefi ne tam olarak? Yani employee
çalışan memnuniyet araştırması. Çalışan. Bir platform, bir İK yöneticisine bir takım bilgiler veriyorsunuz ve oturuyor işte şu soruları istiyorum. Toplam platformda 83 tane soru var ama bunların 31 tanesi kesin olması gereken sorular.
Evet.
Onun dışındaki soruları İK yönetimi seçiyor. Kimlere göndermek istediğini belirliyor. Ondan sonra ne zaman durdurmak istediğini, ne zaman başlatmak istediğini belirliyor falan. Bu böyle hani bilen bir insanın birkaç dakikada yapacağı bir işlem.
Müthiş, evet.
Ondan sonra işte herkese çok önemli bir şey var. Çalışan memnuniyeti araştırmalarında insanlar deşifre olmaktan korkuyorlar.
Evet, evet.
Bu yöntemle direkt bizim şeyimize geldiği için, serverlara geldiği için burada ve hiçbir şekilde kimsenin kim olduğunu anlayacak bilgileri yok ederek, daha doğrusu almayarak, böyle bir dediğim gibi hani süre bittiğinde insan kaynakları yöneticisinin önünde gerçekten detaylı ve üstüne de kendinin isterse çalışabileceği özellikte şey geliyor, rapor geliyor.
Müthiş tabii ki. Bir de anonim geliyor bu raporlar. Çalışanlar da rahat.
Evet. Bir ay sonra tekrar yapabilir. Bunlar bu platformlar, bütün Barem Track platformları yıllık olarak pazarlanıyor. Yani bir yıl için bir belirli, çok da küçük de bir ücret normal araştırma fiyatları için arasında bakarsanız. O deniyor. Ondan sonra da bir yıl boyunca istediğiniz kadar kullanıyorsunuz. Ayrıca çalışan memnuniyeti dışında da burada farklı modüller de var. Ne bileyim, bir etkinlik yaptınız, bunun memnuniyetini ölçebiliyorsunuz. Yeni bir insan aldınız, bir oryantasyon programına tabi tuttunuz. O oryantasyondan memnuniyetini ölçebiliyorsunuz. Hani oralarda neyi vermedik bu çocuğa, ne sıkıntımız oldu gibi. Ya da ayrılırken insanlar genelde İK'cılar bir çıkış anketi yaparlar.
Evet.
Bu da şeyin içinde. Ya da ne bileyim, bir karar vermeniz gerekiyor bir konuda. Sorularını sizin belirleyeceğiniz bu 3-5 soru. Bir hemen anketi organize edip bir anda sonuç alıp yolunuza devam edebiliyorsunuz. Yani insan kaynakları yöneticileri için gerçekten çok her şeyi kolaylaştıran ve ekonomik bir yöntem. Şu anda dediğim gibi onunla ilgili şu ana kadar elimizde toplanan veriyi çalışıyoruz.
Müthiş.
Muhtemelen böyle bir dönüm noktası. Çünkü Covid iş dünyasında birçok şeyi değiştirdi. Bu böyle bir dönüm noktasında insan kaynakları yöneticilerine bir şekilde bir hani yol açacak bir raporlama yapmaya çalışıyoruz şu an.
Evet, bu çok önemli gerçekten de, çünkü şirketler genelde şey yapmıyor, yani çalışanlarını çok fazla dinlemiyordu. 80'ler 90'larda hele hiç dinlemiyordu. Biraz ufak ufak başladı ama tabii ki küresel şirketler çok daha farklı. Yani müşterisi kadar çalışanını da, çünkü verimi ona bağlı olduğu için inceliyor. Bu araştırmalarda da önemli bir sonuç elde edebiliyor burada. Yani ben de şahsen bu tarz şeylerin yapılması gerekiyor. gerektiğine inanıyorum ve Barem'in de kurguladığı bu sistem hemen anında tak diye sonuçları verebiliyor ve organize edebiliyor. Bence gayet güzel bu çalışmalar ve bundan sonra yine medya araştırması olacak mı? Yani belli bir şeyiniz var mı, bir rutininiz, yoksa bunu bu dönem öyle yaptınız? Çünkü öyle bir şey ki eminim ben bu normalleşmenin sonucunda yeni bu araştırmayı yaparsak belki Covid %52'den 30'a bile düşebilir diyorum ben. Latife ile karışık olarak ne dersin?
Vallahi inşallah diyorum, çünkü yani o zaman hani hakikaten Covid tehlikesinin iyiden iyiye geçtiği gibi bir şey olacak. En kısa zamanda.
Evet, evet.
Çok teşekkür. Şu anda böyle bir araştırmanın tekrarını planlamadık. Ama hani hakikaten burada çok şey değişiyor dediğimiz bir anda tekrar yapıyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz gerçekten de. Nur Uslu'yla birlikteydik. Barem Pazar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi İş Geliştirme Direktörü. Bize hem araştırma hakkında bilgiler verdiniz, hem de Barem'in özellikle dijitalleşme alanında yapmış olduğu yatırımlar hakkında bilgi verdiniz. Fikirleriniz ve paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum sevgili Nur Uslu.
Sağ olun, çok teşekkür ederim.
Evet efendim. İyi günler efendim ve Akademik Bakış'ın sonuna geldik. Michael Koyucu'yla birlikteydiniz. Medya araştırması Barem ve Nur Uslu'nun bize anlattıklarıyla birlikte bir başka Akademik Bakış'ta bir araya gelinceye kadar kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.
Podcast dinle.